Ayrım 29.
Parlamentoda yeterli çoğunluğa sahip bir parti, yasama ile yürütmenin ayrıcalıklarını kendinde toplar. Hükümet güçlenir. Hükümet makamları, parti doktrin ve programın seçim ortamında anlatan ve anlatılan biçimde uygulayan parti liderlerinin elindedir. Bu makamlara yakın akrabalarını atayarak hanedanlık bile kurabilir. Kanun tasarıları partinin bürolarınca hazırlanır. Hükümet ya da partili milletvekillerince meclise sunulur. Parti grubunca kabul edilir ve hükümet tarafından uygulanır. Parlamento ile hükümet aynı motora bağlı iki makineye benzer. Bu açıdan bakılınca rejim tek parti sisteminden pek farklı değildir. Fark muhalefetin varlığı ve platonik özgür bir tartışma ortamıdır. Böyle bir hükümeti ortaya çıkaran seçim sistemi, saf çoğunluk sistemi ya da onun nüanslarıdır. Parti lideri ve hükümet parlamentonun üstünde bir güç haline gelmekte ve kabine diktatörlüğü doğmaktadır. Milletvekilleri üzerindeki parti otoritesi ve güven oyu istemiyle meydan okumalar, milletvekillerini boyun eğmeye zorlamakta, parlamento hükümetin güdümüne girmektedir. Gen soru, meclis araştırması ve genel görüşme gibi parlamenter denetim mekanizmalarının bir anlamı kalmamakta ve uygulanmamaktadır. Türdeş ve güçlü bir kabine, istikrarlı ve tutarlı bir çoğunluğa dayanır. Fakat çoğunluk her zaman istikrar getirmez. Başka deyişle yalın bir istikrar ögesi değildir. Günümüz Türkiye'sinde görülen budur. Oransal temsil sisteminin sonucu çok partili bir sistemde çoğu zaman hükümet kurabilmek için program ve taraftar kütleleri farklı olan partilerin koalisyon yapmaları gerekir. Böyle bir hükümet bir yandan kendi iç bölüntüleri, bir yandan da parlamento çoğunluğunun dayandığı kırılgan ittifakı binbir güçlükle sürdürme zorunluluğu yüzünden felce uğramış durumdadır. Sağlam ve türdeş koalisyonlarda çok partili bir rejime, iki parti sistemine benzer ve görünüm verebilir. Türkiye'de milliyetçi cephe hükümetleri bunun örnekleridir. Çok parti sistemi parlamentonun denetim mekanizmalarını sık sık faaliyete geçirir. Her gen soru bir buhran yaratır ve her buhran yeni bir gelişmenin habercisidir. 7. Bölüm. Genel değerlendirme ve sonuç. Günümüz dünyasında yaşayan toplumlar, insanlar, insanlığın gittikçe ivme kazanan gelişim çizgisi üzerinde aynı noktada bulunmuyorlar. Görece kimisi daha ileri, kimisi daha geri bir uygarlık düzeyinde yaşıyorlar. Yine günümüz dünyasında kurulu bulunan devletler de toplumsal yapıya uygun olarak yaklaşık devletin 5500 yıllık gelişim çizgisinin görece farklı noktalarını işgal ederler. Kim ülkelerde ilkel, otoriter polis devleti hüküm sürerken, kim ülkelerde çoğulculuğu, katılımcılığı, hukuk devleti ve sosyal devleti ilkelerini hayata geçiren özgürlüğü, laikliği, demokrasiyi yaşam biçimine dönüştüren, insan haklarına bağlı, demokrasinin gelişme ve yükseliş yolunda en son basamak ve günümüzün en olgun yönetim biçimi olan çoğulcu parlamenter rejime sahip devletler var. Kim ülkelerde seçimden söz edilmezken kiminde en mükemmel seçim yönteminde arayışlar sürüyor. Laik ve özgür yaşam biçimini hukuka bağlılığı özümsemiş, toplumsal eşitliğe yönelmiş, çoğulcu parlamenter rejimi tarihsel gelişim çizgisinde demokrasi adına en yaraşır ve en gelişkin yönetim biçimi olarak nitelemek yanlış olmaz. Buna karşın eksiksiz saf demokrasiye ulaşmak için kat edilecek çok yol var daha. Tarihte kestirme yol yoktur. Eksiksiz demokrasiye ulaşmak için tarihsel gelişme çizgisine uygun toplumsal mücadeleyi kesintisiz sürdürmek ve uygun demokratik kurumları yaratıp olgunlaştırmak gerekecektir. Türkiye gerek ekonomik ve toplumsal yapısı, gerek siyasal yapısıyla geri toplumların önünde, ileri toplumların gerisinde bir yer işgal ediyor. Toplumumuzun birikimleri ve iç dinamiği her bağlamda gelişmenin önündeki engeller kaldırılsın, hatta gelişme yolu tıkanmasın, önüne baraj yapılmasın ve geriye itilmeye uğraşılmasın. Her şey insanın gelişmesi ve mutluluğu içindir. Bu da insanla ilgili her konuda ilerleme, gelişme ve çağdaşlaşmayla sağlanabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin de temel ve genel amacı ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal bağlamda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, halkın ve bireylerini çağdaş değerlerle donatmak, onlara iyi bir yaşam düzeyi sağlamak, düşünsel ve bedensel olarak gelişkin, sağlıklı ve mutlu olmalarını, geleceğe güvenle bakmalarını ve her bağlamda özgür ve eşit olmalarını sağlamaktır ya da öyle olmalıdır. Bu amaca yakışan ve bu amacı gerçekleştirmek için en uygun olan rejim, gelişmiş ülkelerde uygulanan çoğulcu parlamenter rejimdir. Türk demokrasisinin deneyleri ve geleneği bunun için yeterlidir. Türkiye halkı buna layıktır. Çoğulcu parlamenter rejimin oluşturulabilmesi için bunun hukuksal düzeninin kurulması ve toplumsal tabanının yaratılması gerekir. Bunun için de öncelikle başta anayasa olmak üzere hukuk sisteminin yeniden uygun biçimde düzenlenmesi ve çoğulcu parlamenter rejime uydurulması, buna uygun düşmeyen yasal düzenlemelerin kaldırılması ya da değiştirilmesi, gerekli demokratik kurumların oluşturulması zorunluluğu vardır. Bununla birlikte ve aynı zamanda halka ilişkin örgütlenmelere ve onların gelişmesine olanak verilmelidir. Çoğulculuk yalnızca kamuoyunda değil, çok partili bir siyasal yaşam ve buna uygun eksiksiz temsil olanağı veren bir seçim sistemiyle parlamentoda da hayata geçirilmelidir. Demokrasinin en büyük güvencesi halktır. Sayısı ne olursa olsun halkın bir bölümünün oylarını yok sayan seçim sistemleri temsili demokratisten nispeten bir sapmayı içerir. Demokrasiye gerçekten gereksinme duyanlar azınlıklar ve güçsüzlerdir. Güçlüler ve çoğunluk her rejimde hakkını elde edebilir. Halkın eksiksiz temsil edildiği parlamentoda demokrasinin ikinci büyük güvencesidir. Böyle bir parlamentonun oluşumu eksiksiz temsil olanağı sağlayan bir seçim sistemiyle olanaklıdır. Örgütsüz halk sayısı ne olursa olsun yalnızca tek tek bireylerdir ve çoğunluk olamazlar. Parlamento ve siyasal partiler ve bunun gibi siyasal kurumlar halkın örgütlenmesini sağlayan kurumlardır. Çoğunluk örgütlülükle aranır. Çoğunluğun azınlığı ezmesine olanak vermeden yönetimdir demokrasi. Otoriter ya da dejenere edilmiş bir demokrasiyle yönetilmemenin tek yolu, gerçek demokrasinin tek yolu diğer mekanizmalarla güçlendirilmiş uygun bir seçim sisteminden geçer. Temsili demokraside gerçek demokratik bir yapı, kamuoyunun anlamlı bir sapma olmaksızın parlamentoda temsil edilmesiyle oluşturulabilir. Bu da seçim sistemine bağlıdır. Aşırı ve eksik temsil sonucunu doğuran çoğunluk ve yarı oransal seçim sistemleri böyle biraz siyasal yapı için uygun araç olabilme niteliklerinden uzaktır. Oransal temsil sistemi eksiksiz temsile olanak sağlayan bir seçim sistemi olarak yeğlenmelidir. Oransal temsil sisteminin tüm artık oyları değerlendiren ve sapmaya hiç izin vermeyen ulusal artık, milli bakiye yönetimi en uygun yöntemdir. Ülkemizde 1949'dan bugüne kadar uygulanan seçim sistemlerinden çoğunluk sistemi ve ona yakın sonuçlar veren 1983'te uygulanan çift barajlı kontenjanlı oransal temsil sistemlerini çıkarırsak geriye basit oransal temsil, seçim çevresi barajlı oransal temsil ve artık oyların değerlendirildiği milli bakiye sistem kalmaktadır. 1961'de uygulanan seçim çevresi barajlı oransal temsil sistemi büyük partiler yararına bir sapma doğurmakta ve küçük partileri temsilci çıkarma olanağı vermemektedir. Basit oransal temsil sistemiyle yapılan seçimlerin sonuçlarında da en az +11 temsilden sapma meydana gelmiştir. Bir başka deyişle gerek seçim çevresi barajlı oransal temsil, gerek basit oransal temsil sistemleri de eksiksiz temsili sağlamaktan uzak kalmıştır. Ülke düzeyinde artık oyların değerlendirildiği oransal temsil sistemleri de eksiksiz temsili sağlamaktan uzak kalmıştır. Ülke düzeyinde artık oyların değerlendirildiği oransal temsil sisteminin uygulandığı 1965 seçimlerinde anlamlı bir sapma yoktur. Bu yöntemin 1977 ve 1987 seçimlerine uygulanmasıyla elde edilen sonuçlarda da anlamlı bir sapma görünmemektedir. Artık oyların diğer yöntemlerle değerlendirilmesi de temsilde önemli sapma meydana getirmektedir. Eksiksiz bir temsil sağlayan seçim sistemi bu durumda artık oyların değerlendirildiği ulusal artık, milli bakiye yöntemine dayalı oransal temsil sistemi olmaktadır. Oransal temsilin her biçiminde parti enflasyonuna yol açması ciddi bir eleştiri olarak ileri sürülmüştür. Ayrıca özellikle kamuoyunun istikrar kazanmadığı ülkelerde tehlikeli gelişmelere neden olacağına işaret edilmiştir. Dördüncü bölümde bu sisteme ilişkin diğer eleştirilere yer verilmişti. Bunlardan sistemin istikrarsızlığa neden olduğu eleştirisini yanıtlamak gerekir. 1965 ve 1969 seçimleri bu demagojiye bir yanıt niteliğindedir. Başka bir deyişle halkın çoğunluğunun oyunu alabilen bir parti parlamentoda salt çoğunluğu sağlayabilir. Ayrıca seçmenin de seçim sistemine göre bir tasvir geliştirdiği ve kamuoyunun ona göre oluştuğu gözlenen bir olgudur. Demokrasilerde halktan kuşku duymamak gerekir. Ayrıca parlamentoda bir partinin sayısal çoğunluğu sağlamasının da istikrar getirdiği doğru değildir. Ülkemizde ve diğer birçok ülkede çoğunluk hiçbir zaman istikrar ve çözüme yeterli çare olmamıştır. Ülkemizde 12 Eylül sonrası hükümetleri ve parlamento çoğunluğu bunun örneğidir. Ayrıca ülkemizde 27 Mayıs ve 12 Mart darbeleri parlamentoda tek başına çoğunluğu olan bir partinin hükümetleri zamanında olmuştur. 12 Eylül darbesi de bir tek parti hükümeti zamanında gerçekleştirilmiştir. Daha ileri giderek birçok ülkede örneği görüldüğü üzere sınırsız yetkilerle donanmış uzun süreli yönetimler bile istikrar getirmemiştir. İstikrar gerekçesi ve aşırı temsil yolu ile çoğunluk sağlamaya çalışanlar demokrasiye karşı baştan ikiyüzlü bir tutum ve yaklaşım içindedirler. Seçim sisteminin dışında parti sistemleri ve partilerin yapıları ile kamuoyu temsili saptıran diğer önemli faktörlerdir. Kamuoyu kişisel, kolektif ve tekbik araçlar kullanılarak doğal yapısıyla ortaya çıkabilir ya da propaganda ile yapay yoldan oluşturulan kamuoyunda daha seçim sandığına gitmeden sapmalar meydana gelir. Basın, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları, toplumsal, kültürel ve siyasal örgütler, parti örgütleri, seçim komiteleri, finans komiteleri, propagandacı, taraftarlar ve destekçiler ve ekonomik güçler kamuoyunu etkileyen etkenlerdir. Kamuoyunun oluşumu sırasında meydana gelen sapmaların önlenebilmesi ya da en alt düzeye indirilebilmesi, kamuoyunu oluşturan etmenlerin çarpıtmasının önlenmesine bağlıdır. Yurttaşlara iyi bir temel eğitim verilmesi, halkın özgürce örgütlenmesi ve siyasal katılımın sağlanması, egemen sınıfın kamuoyunu oluşturan araçları tek yanlı kullanmasına son verilmesi ilk düşünülecek önlemlerdir. Partilerin iç yapıları esas itibariyle otokratik ve oligarşiktir. Çoğulcu parlamenter rejimin gerçek anlamda işlemesi için partilerin iç yapıları itibariyle demokratik bir yapılandırmaya kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. Gerçek demokrasi, herkes için gerçek özgürlüğü, bu da belli bir yaşam düzeyini, temel eğitimi, toplumsal eşitliği ve siyasal dengeyi gerekli kılar. Demokrasiyi tehdit eden tehlike partiler rejimi değil, partilerin iç yapılarındaki zaman zaman aldıkları askeri, dinsel ve totaliter biçimdedir. Partilerden biri totaliter bir mahiyet aldığı takdirde iki parti sistemi düşünülemez. Çünkü yer değiştirme olayı er geç bu partiyi iktidara getirecek ve aynı anda iki parti sistemini ve dolayısıyla da demokrasiyi yıkmış olacaktır. Partiler propagandaları sırasında gerçek programlarını gizleyip ya da geri plana atıp seçmenin hoşuna gidecek konuları öne çıkarıp hedef göstererek kamuoyunu saptırırlar. Bunun önlemi bilinçli bir kamuoyu yaratılmasıdır. Orantılı temsil partilerin adaylık üzerindeki etkilerini artırır. Ulusal artık sisteminde bu en yüksek noktaya ulaşır. Karma liste ve tercihli oy bu rolü biraz olsun sınırlandırır. Partilerin iç yapısı bunda esaslı bir değişiklik yapabilir. Parti seçmen kütüğünün düzenlenmesi ve parti seçimlerinin yargı, yönetim ve denetimi altında yapıldığı ve aday belirlenmesinin tüm parti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği bir ortamda bu en aza indirilebilir. Demokratik düzen kendisini korumalı ve siyaset hukuksallaşmalıdır. Bir başka deyişle demokrasi mücadeleci demokrasi olmak zorundadır. Demokrasi siyasi partiler olmaksızın yaşayamaz. Ancak siyasi partiler yüzünden de son bulabilir. Türkiye Cumhuriyeti çoğulcu parlamenter bir düzen içinde hem kendisini, ulusal bütünlüğünü hem de demokratik rejimini korumak zorundadır. Bu da laiklik ilkesinin pekiştirilmesi, toplumsal ve bireysel yaşam biçimine dönüştürülmesi, her türlü din ve ırk anlayışından kaynaklanan örgütlenmelere, faaliyetlere ve propagandalara son verilmesi, üretim araçlarının geliştirilmesi ve üretimin arttırılması, yaşam düzeyinin yükseltilmesi, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal ilişkilerin geliştirilmesi, bu etkinlikler ile kişiler ve bölgeler arasındaki eşitsizliğe son verilmesi, halka özgürce örgütlenme ve yaşama ortamının sağlanmasıyla olur. Öncelikle de günümüze kadar edinilmiş ulusal ve evrensel demokratik kazanımları korumak gerekir. Ülkemizin bizzat yaşadığı deneylerden yararlanılması, gelenek oluşturma yönüyle ve sisteme intibakla yakından ilgilidir. Uygulanmış yöntemlerden yararlanmak ve onları daha da geliştirmek yeni, ütopik bir icattan daha iyidir. Bu nedenlerin ülkemizde uygulanmış olan ve siyasal yapımıza ve anlayışımıza uygun düşen oransal, nispi temsil sisteminin ülkemizde uygulanması gereken seçim sistemi olarak yeğlenmesi yerinde olacaktır. Oransal temsil sisteminin uygulanmasında çeşitli yöntemler olduğunu daha önce belirtmiştik. Biz oransal temsil sisteminin diğer üstünlük ve yararları yanında özellikle ve pekiştirici biçimde barikayı hakikat, müsademeyi efkardan doğar deyişini ve gerçeğini hayata geçirebilecek çok partili bir siyasal yaşama olanak sağlaması, parlamentoya temsilci gönderen partilerin leh ve aleyhlerinde aşırı ve eksik temsil olanağı vermeyen, yani sapmayı önleyen ve eksiksiz temsili sağlayan bir sistem oluşu, bireysel hak ve özgürlükleri koruyucu bir sistem olması, tüm ülkeyi bir bütün sayması ve ulusallaşmayı teşvik etmesi ve bu eğilimleri güçlendirmesi, partilerin kişiliğinde kamuoyunun eksiksiz temsilini sağlaması ve öngörülecek bir sapma dışında sapmaya izin vermemesi, diğer seçim sistemlerinin zorluğu ve olumsuzluğundan uzak oluşu, ulusal bütünlüğü ve demokrasiyi korumada etkin bir araç oluşu, parti diktatörlüğüne ve kutuplaşmaya giden yolları kapaması, hakça, dürüstçe işleyen bir seçim sistemi olma nitelikleriyle en kötü demokrasi diğer yönetim biçimlerine göre en iyi rejimdir anlayışıyla ulusal artık milli bakiye sistemini ülkemiz için en uygun seçim sistemi olarak öneriyoruz. Sistemin olumsuzluk ve aksaklıklarını gidermek için aşağıdaki önlemlerin alınması gerekecektir. Diğer seçim sistemlerinde %10'un altına düşmeyen sapmalara göre çok daha az olan %5'lik bir sapmayı baştan kabul edip ülke düzeyinde %5-10 arası bir baraj koyup ve bu yöntemle ulusal artık sisteminin yaratacağı ve hatta her çeşit oransal temsilinde yarattığı parti enflasyonunun önüne geçmek, güçsüz partiler ve oynak bir kamuoyu oluşmasını engellemek mümkün olacaktır. Evrensel demokratik ilkelere bağlı kalınmalıdır. Demokrat sayılmama korkusunu yenerek demokrasinin esenliği için teokratik ve faşist örgütlenmelere, propagandalara ve faaliyetlere yasak konulmalıdır. Parti adayları yargı yönetim ve denetiminde, yargı yönetim ve denetiminde düzenlenmiş kütük ve kayıtlara göre tüm partili üyelerin katılacağı bir ön seçimle belirlenmelidir. Parti merkez organlarına aday saptama yetkisi verilmemelidir. Seçmenin parti listesine tercihli oy verebilmesine olanak sağlanmalıdır. Temsil, halk iktidarı anlayışından kaynaklanmalı ve temsilcinin seçmen tarafından düşürülebilmesine olanak verilmelidir. Parlamenterlerin çıkar karşılığı başka herhangi bir işle uğraşmaları önlenmelidir. Tüm toplumsal tabakaların, bireylerin ve toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik örgütlenmelerin özgürce politik yaşama girebilmeleri ve yeğledikleri siyasal partileri ve adayları destekleyebilmelerine olanak verilmelidir. Son söz. Demokrasi ona layık olanların rejimidir. Seçim sistemi yalnızca demokrasinin bir aracıdır. Kitabın sonu.